Günlerin kitabı, Taha Hüseyin, 2. kaset 2. yüz, sayfa 84. Kendi kendine hesap yaparak kardeşinin Allah'a 3 yıllık oruç ve namaz borcu olduğuna karar verdi. Ve günlük 5 rekat namazı 2 kere kılmaya başladı. Bunlardan biri kendi, öbürü ağabeyin hesabınaydı. Her yıl 1 ay yerine 2 ay oruç tutmaya başladı. Biri kendi, biri de ağabey için. Bundan ailesindeki hiç kimseye söz etmemesi gerektiğini, Allah'la kendi arasında özel bir anlaşma yaptığını düşündü. Ayrıca kendisine verilen yiyeceklerden, örneğin meyvelerden bir bölümünü bir yoksula ya da bir yetime vermeyi adet edindi. Küçük çocuğun bu anlaşmaya aylarca ta El-Azhar medresesine gidinceye kadar sadık kaldığını Allah şahittir. O günden sonra uykusuzlukla tanıştı. Geceler boyu gözünü kırpmadı. Kim bilir kaç geceyi ağabeyini düşüne düşüne binlerce kere onun adına tövbe suresini okuyarak ya da efsane kitaplarındakilerine benzeyen bütün kederini ve yasını ortaya döktüğü, sonuna da hep Allah'a ve Resulüne bir dua eklediği şiirler yazarak geçirdi. Evet, o günden sonra korkunç rüyalarla tanıştı. Her gece ağabeyinin hastalığı görmeyen gözlerinin önünde canlanıyordu ve bu yıllarca sürdü. Sonra ilerleyen yaşı El-Azhar medresesinin etkisi anılarını geriye itti. Korkunç rüya çocuk delikanlı büyük adam oldukça seyrekleşti. Hayatın birçok çağını tanıdı ama ağabeyine bağlılığını bir an bile yitirmedi. Bugün bile onu rüyasında görmeye devam ediyor. Kardeşler teselli buldular. Arkadaşlar ve dostlar unuttu. Anası babasını bile ender olarak yoklar oldu. Ama bu dünyada ölümsüz geceye kadar her gece ilk gölgelerle birlikte hala hatırlayan ve her zaman hatırlayacak olan iki kişi kaldı. Annesi ve o küçük çocuk. Bu kez ağabeyinle Kahire'ye gidecek, mukaddes caminin gölgesinde eğitimine başlayacaksın. Kendini bilime adayacaksın. Bana gelince, gerektiği kadar yaşayıp ağabeyini kadı, seni de göz alabildiğine geniş bir camide, öğrencilerinle sütunların altında oturmuş, El-Azhar ulemasından bir bilgin olarak göreceğimi umut ediyorum. Miladi 1902 yılının bir sonbahar gününde şeyh oğluna bunları söylemekteydi. Çocuk pek inanmadan dinliyordu ama tümüyle güvensiz de değildi. Zamanı geçip olayların bu sözü doğrulamasını ya da yalanlamasını bekliyordu. Kim bilir kaç kez babası onunla bu dilde konuşmuş, Azharlı ağabeyi kaç kez böyle söz vermişti. Sonra Azharlı Kahire'ye kendi başına dönmüş, küçük kentte kalan çocuk da evden okula, mahkemeden şeyhlerin toplantılarına sürüklenip durmuştu. Bu yıl şeyhin sözüne niçin inandığını hiç bilmiyordu. Günlerden bir gün çok yakında gideceğini söylediler. Bir perşembe geldi ve küçük çocuk kendini yolculuk hazırlıkları yaparken buldu gerçekten. Sonra da güneş doğuda kaybolurken tren garında. İşte şimdi yere bağdaş kurmuş, başı önünde, hüzünlü, yüreği dopdolu oturuyordu. Ağabeylerinden en büyüğünün tatlı tatlı azarladığını duydu. Başını eğme öyle, suratını da asma bakayım. Kardeşini üzeceksin. Babası da ona cesaret aşılamaya çalışıyordu. Niye üzülüyorsun? Erkek değil misin sen? Annenin eteklerinin dibinden ayrılamıyor musun? Yoksa oynamak mı istiyorsun? Yeteri kadar oynamadın mı? Çocuk ne annesinden ayrıldığı için üzülüyordu, ne de oyun yaşı bittiği için. Ama aklı fikri Nil'in öte yakasında uyuyan ağabeyindeydi. Onu düşünüyor ve hatırlıyordu. Kaç kez onun da Kahire'de tıp mektebinde okurken kendisi ve Azharlı ağabeyiyle birlikte olacağını düşünüp hayaller kurmuştu. Hatırlıyordu ve yüreği kan ağlıyordu. Ama düşüncelerini kendine sakladı, hatta gülümsedi. Yüreğini o anda açsaydı hıçkırıklara boğulacak, babasıyla iki ağabey de onunla birlikte ağlamaya başlayacaktı. Tren yola çıktı. Saatler akıyordu ve dostumuz birden kendini Kahire'de ağabeyini ziyarete gelen öğrenci arkadaşlarıyla köyden getirdiği yiyecekleri yerken buldu. O gün geçti. Ertesi gün cumaydı. Dostumuz namaz için büyük El-Azhar Camii'ne gitti. Vaaz veren şey kaba, yüksek bir sesle rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr hiçbir farkı yoktu. Hutbe de aynıydı, hadis de aynıydı, namaz da aynıydı. Çocuk evine, daha doğrusu ağabeyinin odasına düş kırıklığıyla döndü. Ağabey namaz ve hutbe konusunda ne düşündüğünü sordu. "Benim bunlara ihtiyacım yok," diye karşılık verdi bizimki. "Namazı çok iyi biliyorum elbette. Kur'an okumalara gelince. Bana ne bunlardan?" "Sen bilmiyor musun hepsini? Sana benzemeyecek miyim ben? Benim bilime ihtiyacım var. Fıkıh, ilahiyat, dil bilgisi ve mantık öğrenmek istiyorum." "Yavaş ol bakalım," dedi ağabey. "Bu yıl yalnızca fıkıh ve dil bilgisiyle yetineceksin." Cumartesi gelmişti. Küçük çocuk Şafak'la birlikte kalktı. Ağabeyinden önce abdest alıp namazını kıldı. Sonra da iki kardeş büyüğünün ders izleyeceği bir camiye yollandılar. Daha sonra ağabeyi bizimkini Elazığ'a götürerek çocuğa bilimin ilkelerini öğretebilecek tanıdığı bir şeyle tanıştıracaktı. Peki izleyeceğim ders ne? Diye sordu çocuk. Ağabeyi gülerek. Bir fıkıh dersi diye cevap verdi. İbni Abidin'in bir kitabı. Ağdalı ağdalı konuşuyor, yanaklarını şişiriyordu. Peki dedi çocuk. Dersi veren şeyh kim? Küçük çocuk bu adı babasından binlerce kez duymuştu. Baba şeyhi vaktiyle taşrada kadıyken tanıdığı için pek övünürdü. Annesi de ondan sık sık söz ederdi. Şeyhin karısını iyi tanırdı çünkü. Bir taşralı olduğu halde kentli gibi giyinmeye özen gösteren, huzursuz, mutsuz bir genç kadındı bu. Babası Asarlı oğlu Kayre'den her gelişinde şeyhin nasıl olduğunu sorar, derslerini, öğrencilerinin sayısını öğrenmek isterdi. Oğlu uzun uzun şeyhin yüksek mahkemedeki görevinden, yüzlerce öğrencisinden söz ederdi. O zaman baba oğlundan şeyh gibi okumasını rica ederdi. Öğrenci şeyhi taklit etmeye başlayınca babası çoğu zaman hayranlıktan, zevkten dört köşe olurdu. ''Seni tanıyor mu?'' diye sorardı babası. ''Nasıl tanımaz?'' derdi genç adam. ''Ben ve birkaç arkadaşım onun en yakın, en ateşli müritlerindeniz. Camideki dersini izlemekle kalmıyoruz, bizim için özel olarak evinde verdiği derslere de katılıyoruz. Hatta çoğu zaman yemeği de orada yiyor, sonra da yazdığı kitaplarda ona yardım ediyoruz.'' Bunun üzerine delikanlı evi, hocanın onları kabul ettiği odayı, kitaplığı anlatmaya başlardı. Babası bütün bunları hayran hayran dinlerdi. Arkadaşlarıyla konuşmak için çıktığında da zevkten yarı sarhoş, oğlundan öğrendiklerini onlara tekrarlardı. Böylece çocuk şeyhi tanıyordu. Onu dinleyicilerine katılacağı için de çok sevinmişti. Cami kapısında pabuçlarını çıkarıp önce hasırların, sonra mermerin, sonunda da yumuşacık halıların üzerinde yürümek ne büyük mutluluktu. Bu halının üstünde mermer bir sütunun yanında yere oturmak, elini uzatıp sütuna dokunmak, insanı düşüncelere daldıran kaygan yumuşaklığını hissetmek, babasının seni el-Ashar'ın bir sütunun altında alim olarak görmek istiyorum sözünü hatırlamak ne büyük zevkti. Bütün sütunlara dokunmak ister ve böyle kendi kendine düşünürken birdenbire çevresindeki dinleyici kalabalığında beklenmedik bir heyecanın yükseldiğini, sonra da hemen zayıflayıp söndüğünü hissetti. Ağabeyi eliyle onu dürterek kulağına, ''İşte şeyh geldi.'' diye fısıldadı. O zaman küçük çocuğun bütün benliği toplanarak kulaklarında yoğunlaştı. Dinlemeye hazırlandı. Peki duya duya ne duydu? Hoş, boğuk ama yine de sert bir ses, içinde belki kibir, belki de biraz haşmete benzer, belli belirsiz bir perde sezilen bir ses. Ama ne derseniz deyin, ilk andan küçüğü irkilten, hoşuna gitmeyen, insanı huzursuz edici bir ses. Dostumuzun kulağı bu sese ve binanın yankısına alışıncaya, şeyhin sözlerinin arasından tek bir harf seçinceye kadar epeyce süre geçti. Nihayet alıştı, anladı. Sonradan bana yeminle söylediğine göre, bilime duyduğu tiksinti tam o gün başlamıştı. Duydukları ne miydi? Bir koca karısına, boş düştün derse veya seni boşadım derse veya düştün boş derse veya boşadım seni derse, cümle içindeki sözcüklerin yer değiştirmesine bakılmadan boşanma gerçekleşmiş sayılır. Şeyh şarkı söyler ya da makamla Kur'an okur gibi konuşuyordu. Arada sırada sesi heyecanla boğuklaşıyor, kimi zaman tatlılaşıyordu. Bu ezgiye renk katmak için olsa gerek, dersin başından sonuna dek ikide bir ''Anladınız mı çocuklar?'' diye bir ara name sıkıştırıyordu araya. Öyle ki sonunda küçük dostumuz çocukların ne olduğunu fena halde merak etmeye başladı. Şeyh uzaklaşır uzaklaşmaz da ağabeyine sordu. İlk soru bu oldu. Genç adam kocaman bir kahkaha patlatarak ''Çocuklar mı?'' dedi. ''Bu şeyin dilinde çocuklar demektir.'' El-Ashar'a doğru yola koyuldular. Yeni öğrenci kendisine bir yıl boyunca fıkıh ve dil bilgisinin temel kurallarını okutacak olan hocasına tanıtıldı. ''Kızıma.'' ''Kızım.'' Dürüst, saf ve temiz yürekli kızım. 9 yaşına giriyorsun. Çocukların ana babalarına taptığı, onları kusursuz birer örnek olarak aldığı, davranışlarını ve sözlerini taklit edip onlara mümkün olduğunca çok benzemek için çırpındığı, oyun arkadaşlarına söz ederek böbürlendiği ve onların çocukluklarında da kusursuz, örnek birer kişi olduklarına inandığı bir yaştır bu. Öyle değil mi? Babanın insanların en iyisi, eskiden de çocukların en akıllısı, uslusu olduğuna inanmıyor musun? Onun çocukluğunda bugün senin yaşadığın gibi, hatta daha iyi bir hayat sürdüğünden emin değil misin? 8 yaşındayken onun yaşadığı gibi yaşamak istemiyor musun? Halbuki baban tüm bu çabalara, yorgunluklara sana kendi çocukluğunu yaşatmamak için katlanıyor. Kızım, o çocuğu o çağlarda tanıdım. Bugün kalkıp da sana o zamanlar neler gördüğünü, başından neler geçtiğini anlatsam, bütün hayallerin yıkılırdı. Umutların yok olur, saf yüreğine hüzün çökerdi. Halbuki yüreğini bu yaşta hüzünle tanıştırmak affedilmez bir günah. Hayır, onun burada başlayan ikinci yaş döneminden söz etmeyeceğim sana. Şimdilik, büyüyünceye, okuyabilecek, anlayıp yargılayabilecek yaşa gelinceye kadar hiçbir şey anlatmayacağım. Babanın sana duyduğu sevginin boyutlarını, seni mutlu edebilmek için harcadığı çabaları, kendi çocukluğunu, gençliğini sana yaşatmamayı ne ölçüde başardığını ancak o zaman anlayabileceksin. Evet kızcağızım, o çocuğu o yaşlarda tanıdım. Ne yufka yürekli olduğunu bilirim. Gerisini anlatırsam kendini tutamaz, için dolar, ağlamaya başlarsın diye korkuyorum. Babanın kucağına oturmuş, Kral Oidipus'un öyküsünü dinlediğin günü hatırlıyor musun? Görmeyen gözlerinle sarayından çıkıp nereye gideceğini bilemeyen Oidipus'u. Kızı Antigone'nin sefaletine ortak olduğu Oidipus'u. Önceleri büyülenmiş gibi dinlerken yüzünün nasıl kararıp babana sarılarak onu nasıl öptüğünü, nasıl hıçkırdığını ben bugünmüş gibi hatırlıyorum. O gün sen Kral Oidipus'a değil, ışıktan habersiz, kendi başına yolunu bulamayan babana ağlıyordun. Bütün çocuklar gibi oynamaktan, her şeyle eğlenip her şeye gülmekten hoşlandığını bilirim. Çocuklara özgü o acımasızlığını da bilirim. İşte babanın hayatını, gençliğinin bazı dönemlerini sana anlatırsam, onun kimi gülünç hallerinle acımasızca alay etmenden de korkarım. Bir çocuğu annesiyle, babasıyla onların mutsuzluğuyla güldürmek istemem. Halbuki babanı öyle bir dönemde tanıdım ki, sana anlatmaya kalksam kahkahadan kırılırdın. Kahire'ye, El Asar'daki dersleri izlemeye, bilimden nasibini almaya gittiğinde 13 yaşındaydı. Canlı, hevesli bir çocuktu. İncecik, saz benizliydi. Zenginlikten çok yoksulluğa yakın, kendi halinde gösterişsizce giyinmişti. Yıpranmış abayası, beyazı karaya çalmış takkesi, abayanın altında gözüken üstü yiyecek lekeleriyle bezeli gömleği, eski, pençelenmiş, yamanmış papuçlarıyla sefil bir görünümü vardı. Bu haliyle pek göz kamaştırıcı sayılmazdı ama görenler gülümsüyorlardı herhalde. Üstündeki paçavralara ve kapalı gözlerine rağmen aydınlık güleç yüzlüydü. El Asar Camii'ne doğru rehberinin peşinden giderken bir adım bile geride kalmamaya, sendelememeye, özellikle de körlerin yüzüne gölge düşüren o çirkin karanlığı dışa vurmamaya büyük özen gösteriyordu. Ne kadar acınası bir hali de olsa herkes ona gülümsüyordu herhalde. Öğrencilerin arasında kendine bir yer açıp şeyhin ağzından çıkanları su gibi içerken onun da yüzünde bir gülümseme belirirdi. Ne acı, ne keder, ne de eğlenme isteği yansıtırdı bu gülümseme. Halbuki çevresindeki gençler gülmek, şakalaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmazlardı. İşte onu o haliyle tanıdım kızım. Seni de tanımanı ne çok isterdim. O zaman aradaki farkı ölçebilirdim belki. Ama henüz 9 yaşındasın. Mutluluktan başka bir şey tanımadın daha. Nasıl anlayabilirsin ki? Bütün günü, haftayı, ayı, yılı tek bir yemekle geçirirdi. Yarısını sabah, yarısını akşam yediği tek bir tabak yemekle. Ne yakınır, ne bıkar, ne ağabeyini suçlardı. Hatta sabretmek için olağanüstü bir çaba bile harcamazdı. Kızım, eğer sen bir kez bile o yemeğin tadına bakmaya kalksan, eminim annen dehşet içinde seni hastaneye götürüp mideni yıkatırdı. Babanın, midesine El Asar'ın ekmeğinden başka bir şey inmeden haftalar geçirdiği olurdu. Okullarının ekmeğine muhtaç düştüklerinde El Asar'ın yatılı öğrencilerine de acınırdı doğrusu. Bu ekmek türlü türlü çöplük, cins cins taş ve çeşit çeşit böceklerle dolu olmasa hadi neyse. Haftayı, ayı, yılı bu ekmeği karabala katık ederek geçirirdi işte. Karabal nedir bilmiyor musun? Öğrenmesen hakkında daha hayırlı olur. Böylece çalışarak, çalışmaya ve hayata gülümseyerek, içinde bulunduğu yoksunlukların farkına bile varmadan günler geçerdi. Ders yılı bitip ailesinin yanına döndüğünde annesi babası ne yiyip ne içtiğini, nasıl yaşadığını sorarlardı. O zaman tıpkı şimdi sana masal uydurur gibi onlara da bir yığın yalan bulup ardı ardı ekleyerek bolluk bereketle dolu bir hayat tarif ederdi. Yalan söylemek istediği için değil, o iki ihtiyarı üzmemek, El Asarlı ağabeyinin bencilliğini yüzlerine vurmamak için yalan söylerdi. Ya şimdi bu duruma nasıl geldi diye sorarsan ne diyebilirim? O acınası sefil görünümden nasıl sıyrılıp yüzüne bakılır hale geldi? Sana ve kardeşine bu rahat, güler yüzlü yaşamı nasıl hazırladı? Bunca insanın nefretini, düşmanlığını nasıl kazandı? Başkalarının da sevgisini, onayını. Oradan buraya nasıl geldiğini soracak olsan ne diyebilirim? Karşılık verebilecek durumda değilim. Ama bunu yapabilecek biri var. Ona sor. Onu tanıyor musun? Ona bak. Akşam, geceyi uykunun huzur dolu koynunda geçirmen için, sabah, gün ışığı neşe ve mutlulukla seni kucaklasın diye yatağına eğilen o meleğe bak. gecenin huzurunu, günün büyüsünü ona borçlu değil misin? İşte kızım, babanın da üstüne eğilen, kederini neşeye, talihsizliğini mutluluğa, umutsuzluğunu umuda çeviren. Babanın bu periye borcu seninkinden az sayılmaz. Kızım, birbirimize destek olalım da en küçük bir parçasını bile olsa bu borcu ödemeye çalışalım. Kahire'de yaşantısının neye benzediği konusunda kesin bir fikir edinemeden 2 hafta, belki de daha fazla bir süre geçirdi. Taşra'yı terk edip başkente geldiğini, burada da El Asar'ın çeşitli derslerini izleyerek kendini yetiştirmek için uzun zaman kalacağını biliyordu yalnızca. Günleri gerçekliğine inanamadan rüyadaymış gibi yaşadığı birbirinden ayrı 3 evreye bölünmüştü. Garip bir sokakta, garip bir evde oturuyordu. El Asar'dan dönüşünde sağa saparak gündüz açık, gece kapalı tutulan bir kapıdan girmekteydi. Akşam namazından sonra kapının ortasındaki küçük bir delikten içeri süzülmek gerekiyordu. Burayı açtı mı, yanağını okşayan tatlı bir sıcaklıkla karşılaşırdı. Hafif bir duman burun deliklerini gıdıklar, solunda kulaklarına kadar gelen tuhaf bir gürültü onu şaşkınlığa boğardı. Günler boyu El Asar'dan sabah akşam her dönüşünde bu gürültünün ne olduğunu merak etti durdu. Ne olduğunu bilemeden duyuyordu onu ama soru sormaya çekiniyordu. Kulağına gelen bazı sözler anlamasına yetti. Mahalledeki tacirlerden birinin lık lık diye çektiği nargilenin sesiydi bu. O tatlı sıcak da, o ince duman da tacire bu nargileyi hazırlayan komşu kahveden geliyordu. Birkaç adımda üstü kapalı, zemini süngerle kaplanmışa benzeyen, kahvecinin döktüğü sular yüzünden dengesini zorlukla bulabildiği bir aralıktan geçerdi. Daha sonra üstü açık, dar, pis, birbirinden ayırt edilmesi olanaksız, akıl almaz kokularla dolu bir yola çıkardı. Sabahın köründe ve akşam karanlığı çöktüğünde bu kokulara zorlukla dayanabilirdi insan. Ama gün ilerleyip güneşin sıcaklığı arttıkça dehşet verici bir biçimde yükselirdi yukarı doğru. Dostumuz bu boğuk sokakta dümdüz yürürdü. Sanki dümdüz değil de dolambaçlı gibi gelirdi ona bu yol. Rehberlik yapan ağabeyi sık sık sağa sola çekiştirerek çukurlara düşmesini engellerdi çünkü. O zaman bu yeni yöne alışmaya çalışır, yine eskisi gibi küçücük adımlarla kayarmış gibi yola düzülürdü. O mide bulandırıcı kokular burnuna çarpar, kulakları yukarıdan, aşağıdan, sağdan, soldan, her yerden üstüne hücum edip sonra da havaya karışan çeşit çeşit sağır edici mırıltıyla dolardı. Sesler üst üste binmiş bulutlardan oluşan sık bir sis gibi çocuğun başının üstünde uçarak havaya yerleşirlerdi. Bu gürültü inanılmaz çeşitlilikte bir türlü gibiydi. Kadın kavgaları, birbirlerine küfreden ya da sakin sakin sohbet eden erkek sesleri, raftan indirilip yerine konulan çanak çömleklerin patırtısı, bir eşeği, bir katırı ya da bir atı yürütmeye çalışan arabacının küfürleri, tekerlek gıcırtıları. Kim zaman bir eşek anırması ya da bir at kişnemesi bu şarkıyı delip geçerdi. Dostumuz bütün bunların arasından aklı bir karış havada kendi kaderine karşı bile ilgisiz yürürdü. Ama belli bir noktada solda bir kapı aralığından gelen boğuk konuşma sesleri duyduğunda sola dönmesi gerektiğini çok iyi bilirdi. Döner dönmez eve varmak üzere bir merdivenden tırmanmaya hazırlanırdı. Sıradan ne fazla dik ne de fazla dar bir merdivendi bu. Basamakları taştandı ama bir kere bile silinip süpürülmediğinden üzerine biriken toz topaklar altındaki taşı unutturacak kadar yoğun bir madde oluşturmuştu. İnsan sıkıştırılmış topraktan yapılma bir merdiven olduğunu sanırdı. Çocuk ne zaman bir merdiven tırmanmaya kalksa basamaklarını birbirinden ayırmak zorundaydı. Ama bu evde oturduğu süre boyunca basamakları saymak aklına bile gelmedi nedense. Bir iki yolculuktan sonra önce bir iki basamak çıkıp sonra biraz sola dönmesi, çıkmaya devam etmesi, sağdaki bir açıklığa sapmadan binanın ilk katına varması gerektiğini öğrendi. İlk kattaki kiracılar öğrenci değil, eskici ve seyyar satıcılardı. Bu katın sağındığın geçip çıkmaya devam ederdi. Daha ikinci kata varmadan içindeki sıkıntı da sona ererdi. Dinlendirici, temiz bir havayla dolu bir dünyada bulurdu kendini. O lanet merdivende neredeyse boğulacak hale geldikten sonra nihayet derin derin soluklanabilirdi. Sonra sevinçle durmaksızın bağıran papağanı duyardı. Zavallı kuş sanki bütün dünyaya İranlı sahibinin ne korkunç bir zorba olduğunu haykırırdı. En geç yarın ya da öbürsü gün başka birine satılacak, bu defa onun kafesinde hapis yatmaya devam edecekti. Acemi kuşçu ondan böylece kurtulduktan sonra yerine başka birini alarak aynı hücreye kapatacak, merdivenler yine papağan lanetleri inim inim inleyecek, sonra da yeni mahpus eski mahpusun kaderine uğrayacaktı. Elden ele, kafesten kafese geçerek her yerde insanoğullarını kahkahaya boğan kötü kaderine lanet okuyup duracaktı. Merdivenin tepesine varınca dostumuz yüzünü temiz havaya döner, kendisini sağa davet eden papağanın çığlıklarına karşılık verirdi. Dar bir koridora dalıp iki aceminin oturduğu odaların önünden geçmesi gerekirdi. İranlılardan biri genç, öbürü yaşlıydı. Biri ne kadar asık suratlı, huysuz ve insan düşmanıysa öbürü de o kadar açık kalpli, güler yüzlü, neşeliydi. Nihayet çocuk evine varırdı. Hole benzeyen iki odada kapkacak dururdu. Oradan geçilince geniş ama düzensiz ikinci bir odaya varılırdı. Burada her yer maddi ve manevi hayatın gerektirdiği eşyalarla doluydu. Burası yatak, yemek, oturma, misafir ve çalışma odasıydı. Çocuğun kendisine ayrılmış, sınırları belli küçük bir köşesi vardı odada. Girince soldaydı. Bir iki adım ötede yere atılmış bir örtüydü bu. Üstünde henüz aşınmamış bir kilim seriliydi. Gündüz burada oturur, gece burada üstüne bir battaniye, başının altına bir minder çekip uyurdu. Tam karşısında da ağabeyi şeyhin köşesi vardı. Yere atılmış örtünün üstünde rahat bir halı, onun üstünde kocaman bir keçe, onun tepesinde uzun, geniş bir şilte, hepsinin üstünde de bir yatak örtüsü. Genç şey arkadaşlarıyla burada otururdu. Bizimki gibi sırtların duvara değil, şiltenin üzerine özenle yerleştirilmiş minderlere dayarlardı. Gece olunca makat yatağa çevrilir, genç şeyh de burada uyurdu. Bu çevre konusunda çocuk başka hiçbir şey öğrenemedi. Günün ikinci evresi, El Asar'a giderken yolda yüreğini daraltan endişeyle geçerdi. Kahvenin sıcaklığının sol yanağını okşadığı, nargile sesinin kulağına geldiği o üstü kapalı yerden çıkınca, ömründe küçümsenemeyecek bir rol oynamış olan bir dükkanla karşılaşırdı. Mahalle halkına veresiye mal satan Hacı Firuz'un bakkaliyesiydi bu. Sabahleyin suda pişmiş bakla satardı. Bütün bakkallarda değişik bir biçimde hazırlanırdı bu. Ama Hacı Firuz her zaman kendi malını öve öve göklere çıkarır, fiyatını da yüksek tutardı. En iyi cins baklaydı bunlar. Zeytinyağında, erimiş yağda, taze tereyağda pişmişlerdi. Gerektiğinde her cins baharat da eklerdi içine. Öğrenciler bu yiyeceğe pek düşkündüler. O kadar yerlerdi ki sabah derslerinde üstlerine bir ağırlık çöker, öğle derslerinde uykuya dalarlardı. Akşamları Hacı Firuz başka çeşitler sunardı. Peynir, zeytin, dövülmüş susam, bal, daha zenginler için de ton ya da sardalya balığı konserveleri. Kimilerine de gece bastırınca hani o ismi olmayan, kimsenin yemediği, alçak sesle konuştuğu ama hep peşinden koştuğu macunlardan satardı. Çocuk bir esrarlı konuşmalara kulak kabartır, neler döndüğünü anlamaya çalışırdı. Günler günleri izledi, çocuk büyüdü, nihayet bir rastlantı sonucu bu garip fısıldaşmaların sırrına erebildi. O zaman çeşitli konulardaki görüşleri, yargıları, inançları değişti. Hacı Firuz bir kömürcü kadar kara, son derece uzun, fazla konuşmayan bir adamdı. Konuşması da pek karışıktı zaten. Arapçayı ağzının bir kenarında mırıldanması çocuğun belleğinde silinmez bir iz bıraktı. Herhalde Hacı Firuz Beyan ve Tebyin ünlü Arap şairi, düşünürü Ebu Osman Amr Caiz'in ünlü kitabı. En güzel düz yazı parçalarını bir araya getiren bir antoloji. Ziya ile kölesinin öyküsünü hiç okumamıştı. Köle efendisine şöyle demiş bir gün: "Vahşi bir imar aldık." Ziya kölesinin himar, eşek yerine imar demesine çok kızmış. Kısaca himarın eşek anlamlısı ayr demesini istemiş. Ama köle yanlışlıkla ayr yerine yalnızca ayr erkeklik organı deyince Ziya telaşla sözünü kesmiş, "Aman aman sen yine de imar da" diye buyurmuş. Çocuk bu öyküyü her okuyuşunda Hacı Firuz'u hatırlamadan edemezdi. Hacı Firuz mahalle sakinlerinin, özellikle öğrencilerin gözünde pek önemli bir şahsiyetti. Ay sonu yaklaştığında, bir ödeme geciktiğinde, kısacası paraları kalmadığında Hacı Firuz'dan borç alırlar, başlarına herhangi bir dert açılır açılmaz dosdoğru ona koşarlardı. Öyle ki Hacı Firuz adı bu çevrede El Asar'ın en büyük hocaların ismi kadar ünlüydü. Hacı Firuz öğrencilere başka bir hizmette daha bulunurdu. Ailelerinden gelen mektuplar ve özellikle de postaneye götürüldüğünde karşılığında cepleri neşeyle tıngırdatarak kulağı olduğu kadar yüreği de hoşnut eden madeni paralar alınan küçük kağıt parçaları önce Hacı Firuz'un dükkanına gelirdi. Elbette her öğrenci sabah akşam Hacı Firuz'un kapısının önünden geçmeyi, dükkan sahibini selamlamayı ya da en azından o ünlü mektupların geldiği köşeye bir göz atmayı hiç ihmal etmezdi. Aralarından biri elinde üstü zeytin ya da tereyağı lekeleriyle parlayan o zarflardan biriyle eve döndü mü, ortalıkta bayram havası eserdi. Üstündeki lekelere rağmen bu zarfın değeri herhangi bir fıkıh, dil bilgisi ya da ilahiyat ödevinden kat kat fazlaydı. İşte çocuk o kapalı yerden çıktı mı, Hacı Firuz'un dükkanıyla karşılaşırdı. Ağabeyiyle birlikte oraya doğru seyirtir, mektup gelip gelmediğini sorardı. Cevaba göre yüzü ya aydınlanır ya da kararırdı. Sonra sola dönüp uzun, dar, kalabalık bir yolda dümdüz ilerlerdi. Öğrenciler, satıcılar, eskiciler, işçiler, at, eşek ve katır arabalarıyla dop doluydu bu sokak. İnsan buradan geçerken arabacıların kadın erkek, çoluk çocuk yayalara savurduğu küfürlerle kulakları sağır olurdu. Sağda solda yoksullara yemek veren kötü lokantalar sıralanmıştı. Bunlardan kötü ama yine de yoldan geçen öğrencilere, işçilere, hamallara enfes gelen kokular çıkıyordu. Bazıları bir şeyler alıp ayaküstü gövdeye indiriyor, kimileri de evlerinde yalnız ya da aileleriyle yiyebilmek için yola devam ediyorlardı. Kokular bazılarına adeta saldırıyordu ama onlar kışkırtmaya kapılmadan soğukkanlıklarını koruyorlardı. Çağrılıyorlardı ama sağırdılar. Gözleri görüyor, burunları kokluyor, mideleri ayaklanıyordu. Gel gelelim ki elleri güçsüzdü. Ceplerine sokacak cesaretleri yoktu. Biraz acı ve öfkeyle dolu ama yine de hallerinden memnun, kaderlerine razı geçip gidiyorlardı. Bu dükkanların kimilerinde sakin, sessiz bir ticaret sürüp gitmekteydi. Oralarda konuşulmuyor ya da pek az konuşuluyordu. Sesler alçaktı. Öyle ki doğru dürüst işitilmiyordu bile. Herkeste belli bir nezaket, iç açıcı bir tatlılık seziliyordu. Buna rağmen, belki de bundan ötürü bu tür yerlere varlıklı kişiler gidiyordu. Dükkanların çoğunda yalnızca kahve ve sabun satılıyordu. Bazılarında da şeker ve pirinç. Çocuk bütün bunların arasında gittikçe artan bir ilgiyle yürüyordu. Abi arada sırada bazı açıklamalar yapmamış olsa hiçbir ayrıntıyı öğrenemeyecekti. Bazen kendine güvenli, dost doğru adımlarla yürüyordu. Bazen de şaşırıveriyordu. Sokak insanlarla dolup taştığında dümdüz gitmek mümkün değildi. Sonunda sola dönülmesi gereken bir noktaya varıyorlardı. Daracık, pislikle dolu bir sokaktı bu. Sanki dünyanın en bayıltıcı, en mide bulandırıcı kokuları burada buluşmak için sözleşmişlerdi. Zaman zaman korkunç bir sefaletin izlerini soluyan, zayıf incecik bir ses duyulurdu. Ayak sesleri duyulur duyulmaz derhal dilenciliğe sığınan o seslerden biri. Sanki sokaktan geçenler yaşamı yalnız kulaklarıyla algılıyormuş gibi bir ayak sesi duyar duymaz değişen bir ses. Kısa, kaba, soluk soluğa, aralıklı başka sesler. Karanlığı seven, kıyıda köşede kalmış yerlerden hoşlanan, yıkık dökük duvarların arasında dolaşan kuşların sesleri onlara karşılık verirdi. Çığlıklara zaman zaman çocuğun kulağının ya da yanağını okşayarak içine dehşet salan kanat çırpıntıları karışırdı. Eli birden içgüdüsel bir davranışla yanağını ya da kulağını korumak için kalkar, kalbinin çarpıntısı bir süre hızlanırdı. Bu boğucu, dar, dolambaçlı, inişli çıkışlı yolda ilerlerdi. O çeşit çeşit, çıldırtıcı çığlıklar peşinden ayrılmaz, yaklaşır, uzaklaşır, çağırır, iterdi. Yüreğinin durulduğunu, birazcık gevşediğini, soluğunun düzeldiğini anlayıncaya kadar sürerdi bu. O zaman derin bir nefes alarak içindeki bütün ağırlığı boşaltmaya çalışırdı. Yarasalı dar sokaktan çıktıktan sonra sanki hava değil de hayatı soluyormuş gibi hafifler, kendine gelirdi. Başka bir sokağa girerdi. Önce bir inişle başlardı sokak. Adımları hafif hafifti. Sonra yol düzleştikçe ağırlaşmaya başlardı. Solunda Sayed Nal Hüseyin Camii, sağında da küçük dükkanlar bulunan bu sakin, yumuşak sokağa girdiğinde kendi kendine gülümserdi. Bu dükkanların önünde daha sonraki yıllarda az durmamıştı. Zaman zaman ne enfes şeyler tatmıştı buralarda. Yıllar sonra yazın kuru incir, kışında insanın içini ısıtan basbusa tatlısı yemişti burada. Ayrıca sıcak, soğuk, tatlı tuzlu her türlü yiyecek satan Suriyeli satıcılardan birinin de devamlı müşterisi olmuştu. İnanılmaz bir zevk alırdı bunlardan. Ama şimdi ona bunları yedirmeye kalksalar ya hastalanmaktan korkar ya da mide bulantısından öleceğini sanırdı herhalde. Bu caddede yürümeye devam ederek seslerin arttığı ve gittikçe daha fazla baş döndürücü hale geldikleri bir yere ulaşırdı. Bunun bir dört yol ağzı olduğunu anlardı hemen. Dümdüz yoluna devam edebilir, sağa ya da sola sapabilir ya da gerisin geri dönebilirdi. Abi ona çevreyi anlatırdı. Sağa gidersen Sikke Cedide'ye, Muski'ye, sonra da Atabal Hadra'ya varırsın. Solda da Darassa Caddesi var. Ama biz dosdoğru El Halfaki Caddesi'ne gideceğiz. İki yandaki evler birbirine öyle yakın ki iki kolunu uzatsan duvarlarına dokunabilirsin. Altlarında da eski, yeni, iyi, kötü el yazması ya da basılı yığınla kitap satan sahaflar var. Çocuk bu küçük sokakta ne kadar çok durdu. Ne kadar zaman harcadı. Ama biz acele edelim şimdi. Dostumuz El Asar'daki dersini yetiştirmek zorundayız çünkü. Berberler kapısına vardığında pabuçlarını çıkarır, üst üste koyarak elini alır, sonra da ağabeyiyle birlikte içeri girerdi. Birkaç adım attıktan sonra hafifçe yüksek bir eşikten atlardı. El Asar'ın avlusu onundu artık. İçine sakinleştirici bir güvenlik havası girer, taze sabah rüzgarının soluğu yüzünü okşardı. O zamanki yaşantısının üçüncü durağıydı burası işte. Bu saatler en çok hoşuna giden saatlerdi. Elbette sürgünde olduğunu hatırlatan odasındaki hayattan daha iyiydi bu. Çünkü aslında o odayı tanımıyordu. Belki elinin altındakiler hariç. Eşyalar ona yabancıydı. Her şeyi tanıdığı köy evinde, dost odalarda yaşamın anlamı bambaşka gözükmüştü gözüne. Burada günlerini insanlardan, eşyalardan uzakta öyle bir kaygıyla geçiriyordu ki, soluduğu ağır hava rahatlatmak bir yana, yaşamasına zor yetiyordu. Ciğerlerine sanki sonsuz bir endişe çekiyor gibiydi. Evden El Asar'a giderken yaşadığı telaş da başka türlüydü. O zaman neredeyse paniğe kapılıyor, bacakları titremeye başlıyor, yüreği insana tüm iradesini kaybettirerek onu maddi yaşamında da geri dönemeyecek bir güçsüzlüğe mahkum eden o ağır, ölümcül korkuyla daralıyordu. Kalabalığın hareketleri, çevresinden yükselen sesler şaşkına çeviriyordu onu. Adımlarının belirsizliğinden başka bir şey düşünemeyerek, titreyen, korkak, güvensiz, yürüyüşünü rehberinin belirgin, kararlı, neredeyse sert adımlarına uydurmaya çalışıyordu yalnızca. Huzura, güvenliğe, dengeye ancak günlük yaşantısını bu üçüncü döneminde kavuşabiliyordu. Sabah namazı sırasında El Asar'ın avlusunda yükselen hafif rüzgar yüzünü dostça karşılıyor, içini gönül rahatlığı ve umutla dolduruyordu. Hızlı yürüyüşün sonunda terden ıslanmış alnını kurulayan bu taze soluk, annesinin zaman zaman alnına kondurduğu öpücüğü hatırlatıyordu ona. Kur'an'dan bir iki ayet okuduğunda, annesine okulda duyduğu gülünç olayları anlattığında ya da bir köşede kendi kendine Yasin okumayı bırakıp ufacık gövdesiyle istenen bir şeyi almak için bir yere koştuğunda annesi böyle sevgi gösterilerinde bulunurdu işte. Bu öpücükler ona cesaret verir, bütün benliğine sevgi, umut ve teselli aşılardı. İşte El Asar'ın avlusunda onu karşılayan, yorgunluktan sonra dinlenme, fırtınadan sonra sükunet, surat astıktan sonra gülümsemeyi hatırlatan aynı tazelik izlenimiydi. Halbuki henüz El Asar hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Burada ne bulacağı konusunda en ufak bir fikri bile yoktu. Ama avluya çıplak ayaklarıyla dokunmak, sabah rüzgarının soluğunu yüzünde hissetmek, medresenin yakında uykudan kalkıp durgunluğun yerini harekete bırakacağını bilmek ona yetiyordu. Kendi kendisinin bilincine varıyordu sanki. Yaşama geri döner gibiydi. Kendi ülkesinde sevdiklerin arasında bulunduğuna inanıyor, en ufak yalnızlık duygusuna, hüzne kapılmıyordu. Aksine ruhu her şeye açılıyor, benliğinin her parçasıyla bir şeyler bulmaya hazırlanıyordu. Ama neyi? Tanımadığı ama sevdiği, her şeyle uzandığı bir şeyi, bilimi. Bu adı kim bilir kaç kez duymuş, altında yatan gizli anlamın sırrına ermeye düşlemişti. Aklında bulanıktı her şey ama bilimin sınırsız olduğundan, insanoğlunun bütün yaşamını ona adasa da ancak birkaç küçük parçasıyla yetinmek zorunda kalacağından emindi. O da ne kadar az olursa olsun bu ağaçtan bir iki meyve koparmak için bütün yaşamını vermeye hazırdı. Babasıyla bilgi dostları arasında konuşurlarken bilimin kıyısı olmayan bir okyanus olduğunu söylemişlerdi. Çocuk bunu bir benzetme olabileceğini aklına getirmemiş, olduğu gibi inanmıştı bu söze. Kahire'ye, El Asar'a da bu okyanusa dalmak için gelmişti işte. Sonunda boğulsa bile içebildiği kadar içecekti. Bir insan için bilimin eliyle böyle ölmekten daha iyi bir son düşünebilir miydi? Ne muhteşem bir dalış olurdu bu. Bütün bu düşünceler genç ruhunu sarıyor, o korkunç odayı, o hareketli sokakları unutturuyor, hatta köy hayatının zevklerini bile aratmıyordu. El Asar için aşktan ölmek ne bir yanlıştı, ne de bir abartma. Hayır, doğru ve doğaldı. Çocuk ağabeyinin yanında yürüyordu. Ayağını medresenin girişini gösteren o eşiğin üzerine koyuyordu. O zaman yüreği alçak gönüllükle doluyor ama ruhu gururla atlayacak gibi oluyordu. Yerlere serilmiş hasırın üstünde ilerliyordu. Hasır eski ve yıpranmıştı. Sanki içeri girenlerin ayakları bu kutsanmış toprağa basabilsin diye bazı yerlerinden toprak gözüküyordu. Çocuk, öğrencilerin sabah namazını kıldıktan sonra gözleri hala uykudan yarı kapalı, şu ya da bu sütunun altında bir hadis veya bir fıkıh dersi dinlemek üzere toplaştıkları bu anlarda El-Asar'ı çok seviyordu. Bu dakikalarda El-Asar sakindi. Güneşin yükselmesinden batışına kadar ortalığı kaplayan o garip gürültüyle henüz başlamamıştı. Sağda solda alçak fısıltılar, alçak sesle okunan ayetler duyuluyordu. Bazen namazı kaçırmış olan bir öğrencinin aceleyle namazını kılıp alçak sesle birkaç dua daha okuduğunu işitilirdi. Köşelerden birinde bir müderris uyuşuk sesiyle dersine başlardı. Sesinden uykudan henüz kalktı, hiçbir şey yemeden namazını kıldığı anlaşılırdı. Sakin, tatlı, hafiften titreyen bir sesle "Bismillahirrahmanirrahim, Allah taksiratını affetsin, falanca yazar işte şunları yazmış" diyerek derse girerdi. Öğrenciler de dersi aynı sakin uyuşuklukla dinlerlerdi. Çocuk sayısız kereler şeyhlerin sabahki zayıf sesleriyle öğlenki kendine güvenen hallerini karşılaştırmıştı kendi kendine. Sabahki sesler tutuk, tatlı, hafiften uykuluydu. Öğlen yükselen sesler de tam tersine güçlü, kararlıydı. Ama yine de bir çeşit tembellik sezilirdi bu seslerde. Hocaların karınlarını iyice doyurmuş, o zamanki asarlara özgü bakla ve türlü gibi yiyecekleri mideye indirmiş oldukları anlaşılırdı. Sabahki seslerde eski yazarlara karşı bir yakarış var gibiydi. Sanki hocalar bu çoktan ölmüş üstadların gözüne girmeye çabalıyorlardı. Buna karşılık öğleyin sesler yükselirdi. İnsan düşmana karşı saldırıya geçtiklerini sanırdı. Bu zıtlık çocuğu eğlendiriyor, hatta hayran bırakıyordu. Ağabey onu elinden tutup hocanın rahlesinin koca bir zincirle bağlı olduğu o kutsal sütunlardan birinin dibine bırakırdı. "Otur buraya. Şimdi bir hadis dersi başlayacak. Dersin bittiğinde seni almaya gelirim." Ağabeyinin dersi fıkıh konusundaydı. Dersi veren müderris de Allah rahmet eylesin Şeyh Radi'ydi. Okunup yorumu yapılan kitap Kemal İbni Humam'ın Tahriri'ydi. Tahrir, Kemal İbni Humam'ın fıkıh kitabı. Çocuk bu sözleri duyunca içinin eridiğini hissediyordu. Ama hangi duygulara kapıldığını sorarsanız söyleyemezdi. Korku da istek de vardı bu duyguların arasında. Hiç kuşkusuz saygı ve tapınma da. Fıkıh. Bu bilim neydi acaba? Şeyh Radi de kimin nesiydi? Ya Tahrir? Bu sözün anlamı ne olabilirdi? Kemal İbni Humam. Bundan daha görkemli bir isim düşünebilir miydi insanoğlu? Bilim gerçekten de kıyısı olmayan bir okyanustu. Aklı olan hiç düşünmeden bu okyanusa dalardı. Çocuğun özellikle bu derse duyduğu saygı her geçen gün ağabeyiyle arkadaşları önceden çalışıp hazırlandıkça artıyordu. Benzersiz bir kitaptı. Büyüleyici etkisi vardı. Özellikle tek bir cümle adeta beyni kemiriyordu. Bununla gündüzleri ne kadar uğraştığını, kaç geceyi uykusuz geçirdiğini Allah biliyordu. Bu cümle uğruna kolaylıkla anlayabildiği derslere boş vermiş, şeyhin açıklamalarını dinlemeden düşüncelere dalmıştı. Aklından bir türlü çıkmayan o cümle de çok tuhaftı doğrusu. Tam uykuya dalacağı sırada beyninde çınlıyor, ertesi sabah uyandığında taş gibi kafasına yerleşmiş bekliyordu. Hakikat yıkılışın yıkılışıdır. Ne demekti bu şimdi? Yıkılış nasıl yıkılabilirdi? Bu yıkılış da neyin nesiydi? Sonra yıkılışın yıkılışı nasıl hakikat olabilirdi? Ateşli bir hastanın beynindeki çılgınlık nöbeti gibiydi bu cümle. Sonunda Kefrevi ünlü bir dil bilgini. Dil bilgisi kitabı sayesinde bu işin üstesinden gelebildi. Cümleyi anladı, tartışabilecek düzeye bile geldi. O zaman artık o kıyısı olmayan okyanusun sularından içmeye başladığına da inandı. Çocuk o sütunun altında oturuyor, bir yandan zincirle oynarken bir yandan da müderrisin hadis dersini dinliyordu. Kolayca anlayabiliyordu bunları. Yakında tek bir şey vardı, o da öğrencilerin üstüne sağanak gibi yağan o özel adlardı. Filanca imam diyor ki, bize filanca kişi söyledi, o da kendisine bilmem kimin söylediğini söyledi diye başlıyordu müderris. Çocuk bu özel adlar yığının ne işe yaradığını bir türlü anlamıyor. Şeyhin bir an önce senet denilen bu bölümü bir yana bırakıp doğrudan doğruya hadisin asıl metnine gelmesini bekliyordu. Sıra metne geldi mi bütün benliğiyle hocasına doğru uzanıyordu. Dinliyor, anlıyordu. Ama müderrisin hadis hakkındaki yorumları ilgisini hiç de çekmiyordu. Bu açıklamalar kendi şehrindeki cami imamının sözlerine fazlasıyla benziyordu çünkü. Derslerini veren şeyhlerin sesleri, öğrencileri aralarında çıkan, zaman zaman sertleşen tartışmaların yankıları sayesinde El Azhar yavaş yavaş uyuşukluğundan sıyrılıyor, tümüyle uyanıyordu. Öğrenciler heyecanlanıyor, sesler ve mırıltılar yükseliyordu. Şeyhler sözlerini işittirebilmek için gittikçe daha fazla bağırmak zorunda kalıyorlardı. Kimi zaman da dersi bitirebilmek için gür bir sesle "Allah her şeyi bilir" diyerek kestirip atıyorlardı. Gerçekten de başka öğrenciler daha sonraki fıkıh dersini izleyebilmek için yaklaşıyorlardı. Sabahın ilk saatlerini bitirerek ikinci derslere geçmek gerekiyordu. O zaman ağabeyi dostumuzu almaya geliyor, elinden tutarak başka bir derse götürüyordu. Çocuğu bir eşya gibi bırakıp gidiyordu. Çocuk bu kez bir fıkıh dersi izliyordu. Ders biter bitmez şeyh gidiyor, öğrenciler de dağılıyorlardı. Ama yerinden kalkmadan Sayyidina Hüseyin Camii'nde, Allah rahmet eylesin, Şeyh Behiç'in fıkıh dersine gitmiş olan ağabeyinin gelip kendisini almasını bekliyordu. Gel gelelim Şeyh Behiç, uzun uzun konuşmayı pek seviyordu. Öğrencileri de onunla tartışmaktan hoşlanıyorlardı. Öyle ki dersini asla zamanında bitirmiyordu. Ağabey geliyor, hiçbir şey söylemeden çocuğu elinden tuttuğu gibi sertçe çekiyordu. Böylece El Azhar'dan çıkıyorlardı. Günün ikinci evresine dönüş demekti bu. Medreseden eve gidiyorlardı. Sonra da birinci evresine dönüş, odadaki köşesine parça parça olmuş hasırın üstündeki eski kilimi atılıyordu. Çocuk odanın bir köşesindeki bu kilimin üzerine oturur, elini ya da kolunu soldaki pencereye dayardı. Kendini düşünmezdi o anda. Ama sokaktaki olaylara, El Azhar'ın avlusuna, hadis ya da fıkıh derslerine dalar giderdi. Ancak bu düşünme seansları geçiciydi. Ağabeyi onu köşesinde düşünmesi ya da ders çalışması için değil, yemek pişirmesi için koymuştu. Bu yemek her gün değişirdi. Değişiklik yemeğin kendisinde değildi elbette. Çünkü hep zeytinyağı ya da tereyağda pişirilmiş bakla yerlerdi. Asıl farklılık yemek sırasında meydana gelen olaylardaydı. Bazen sessiz geçer, kimi zaman da gürültülü konuşmalarla canlanırdı. Çocuk ağabeyle yalnızsa hızla, hüzünle yerlerdi. İkisi de fazla konuşkan değildi. Çocuk genç şeyhin sorunlarına tek heceli cevaplar verir, sonra da saatlerce susardı. Ama şeyhin dostları çağrılıysa ne gürültü kopardı evde, ne gürültü. Şeyhin arkadaşları 3 kişiydi. Bazen de bir dördüncü eklenirdi aralarına. Çok ender zamanlarda bir beşinci de gelirdi ama onun çıkarı başkaydı. Onu daha sonra anlatmakta yarar var. Öğrenciler eğlenmeye gelirlerdi elbette. Küçük çocuğa hiç aldırmazlar, tek bir söz bile etmezlerdi. O da karşılık olarak onları görmezlikten gelirdi. Daha iyiydi bu. Daha zevkliydi. Dinlemekten öyle zevk alıyordu ki, böylece ne akıl almaz şeyler duymuştu. Tabliya denilen o yuvarlak alçak masanın etrafında geçen konuşmalar ne kadar renkliydi. Konuklar masanın çevresine yere otururlardı. Masanın üstünde kocaman bir bakla kabıyla en az onun kadar büyük bir turşu suyu kabı konulurdu. Gençler turşu suyunu yemekten önce iştah arttırsın diye içerler, elden ele dolaştırırlardı. Masanın üstüne ayrıca El Azhar'ın dağıttığı çeşit çeşit ekmekler konurdu. Turşu suyu bitti mi gençler yemeğe saldırırlardı. Kim daha çok bakla yutacak, kim daha büyük ekmek parçalarını midesine indirecek, kim biberleri, turpları, hıyarları bitirecek diye bir yarış başlardı. Sesleri yükselir, kahkahaları odayı doldururdu. Sonra kahkahalar soldaki pencereden dışarı atlar, yolu karşıya geçer, sağdaki kapıyı aşar, binaya yayılır, işçilerin karılarının tartıştığı, kavga ettiği, küfürleştiği alt kata inerdi. Kahkahalar bu gürültülü çığlıklarla bir süre yarışırlardı. Sonunda kadınlar aniden susarlardı. Sanki bunları dinlemekten zevk alır gibiydiler. Çocuk onların aralarına oturur, bir yay gibi başını önüne eğerdi. Sanki utanıyormuş gibi korku dolu bir çekingenlikle, önüne konulmuş ekmekle çok uzaktaki, masanın ortasındaki yemek kabı arasında hedefine ulaşamadan dolaşır dururdu. Bu başıbozuk küçük el, durmadan eğilip kalkan ya da kalkıp eğilen kocaman aç ellere çarpar, dönüp dolaşır eski yerine dönerdi. Bu yemek çocuğu şaşırtırdı. Baklalara ve turşulara karşı duyulan bu açlık, bu oburluk nasıl olur da bilme ve öğrenme isteğiyle dolu bu genç adamların ince, kıvrak, uyanık zekalarıyla bağdaşabilirdi. Öğle yemeği fazla uzun sürmezdi. Her şeyi silip süpürmek için çeyrek saat yeterdi, artardı bile. Masanın üstünde bir iki kırıntıyla bizimkini yiyemediği ya da yemek istemediği yarım ekmek kalırdı. Göz açıp kapayıncaya kadar masa kalkardı. Gençlerden biri dışarı çıkıp bunu silkeler, sonra getirip yerine koyardı. Masanın üstünde yağ ve turşu suyu lekelerinden başka her şey temizlenmiş olurdu böylece. Başka biri de gidip bir parça odun kömürü alarak semaveri hazırlamaya koyulurdu. İçine su doldurur, ateşi yakar ve közleri güzelce yerleştirdikten sonra semaveri masanın ortasına koyardı. Çevresine bardakları çıkarmadan tatlı tatlı konuşmaya başlardı. Sulu, katı, soğuk, sıcak yiyeceklerle dolu mideleri daha fazlasına izin vermezdi elbette. Sonra ne olurdu peki? Sesler daha da azalır, sonunda tümüyle kesilirdi. Odaya adeta dinsel bir sessizlik çökerdi. Sonra zayıf, incecik bir titreme duyulurdu. Önce kesik kesik, sonra hiç durmamacasına. Odadakiler pek etkilenmiş gözükürlerdi. Bütün ağızlar bir anda açılır, dudaklarından sakin, biraz uzata uzata ama içten bir söz çıkardı. Allah! Sanki uzaktan gelen tatlı bir müzik gibiydi bu. Sanki içleri eriyivermişti. Ama ortada sanıldığı kadar olağanüstü bir durum yoktu aslında. Yalnızca kömür parçalarının üzerinde ısınıp kaynayan suyun sesini dinliyorlardı. Çayı hazırlama işini üstüne almış olan öğrenci, semaveri gözleri kulakları aklıyla izliyordu. Sesin kaynadığını anlar alamaz bir çaydanlık çaydanlığa dökerdi. Musluğu kapatır, su kesilirdi. Çaydanlığı kapatarak şöyle eliyle yavaşça bir döndürür, kalkarak boşaltırdı. Zira çayın soğuk bir kaba dökülmemesi gerekirdi. Aksi halde tadı bozulabilirdi. Böyle çaydanlığı ısıttıktan sonra birkaç dakika sabreder, sonra içini biraz suyla doldururdu. Biraz daha bekledikten sonra çay kutusunu alarak çaydanlığa biraz koyar, sonra da üstüne kadar suyla doldururdu. Büyük bir özenle kaba ateşin üstüne yerleştirdikten sonra birkaç saniye beklenirdi. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.